Ayrım 12. Sayfa 121'den devam. Oysa hikâmet yıllar yılı böylesine ulusal bir sorun karşısında her türlü planın yapıla geldiğini varsayıyordu. Ordu gerekeni yapacaktır. Tuğral böyle dedi. Komutanlar ayrıldılar. Ama Demirel bir süre sonra yanına Milli Savunma Bakanı Topaloğlu ile Dışişleri Bakanı Çağlayangil'i alarak genelkurmaya gitti. Herkes oradaydı. Kimi konuşmalar, tartışmalar yapılıyordu. 1964'teki Rum saldırısından deneyimli olan Hava Kuvvetleri Komutanı Tansel, kuvvet personeline gerekli buyrukları vermişti. Batı havaalanlarındaki jetlerin hepsi doğuya kaydırılıyordu. Özellikle Malatya'ya. Düşman güçlerinin bu alana sokulmasına olanak yoktu. Deniz Kuvvetleri Komutanı Uran, "Peki adaya nereden çıkalım?" diye soruyordu. "Girne çok kayalık," diyordu. Demirel oradaki su kesimini sordu. Açık bir yanıt alamadı. Kara Kuvvetleri Komutanı, "Başarılı bir hareket için en azından bir kol ordu ile 50 tank çıkarmamız gerekir," diye konuşuyordu. Bu kadar büyük gücü taşıyıp adaya götürecek deniz araçlarından yoksunduk oysa. Ayrıca komutanın belirttiğine göre kuvvetlerin güneye doğru kaydırılması 4-5 gün sürerdi. Oysa hikâmet her an müdahaleye geçilmesi buyruğunu verebilirdi. 4-5 gün. Genelkurmay'dan ayrıldıktan sonra Demirel, Çağlayan ile "Müdahale eder de sonuç alamazsak olay biter ama her biçimde biter," dedi. 1967 Kıbrıs bunalımının siyasal kimi olumlu sonuçlarını alabildik. Ancak kimi dersleri de. O günden sonra Kıbrıs'ın su derinliğinden çıkarma yapabilecek yerlerin ayrıntılı haritalarına değin her türlü planlama yapılmaya başladı. 100 adet çıkarma teknesinin yapımına geçildi. Amerika'dan, İtalya'dan ve Fransa'dan 15 bin paraşüt alındı. Bu müdahale için 6 helikopter satın alındı, transallar getirildi. Özel timlerin yerleşilmesine hız verildi. Türkiye'nin bu hazırlıkları 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı'nın başarıyla sonuçlanmasına yol açacaktı. Savaşa hazırlanmak planlı bir süreç sorunuydu. Gelişen eğilimlerin iç yüzünün ne olduğundan dışarıda olan bizlerin hiç haberi yoktu. Bize yansıyan, hikâmetin tam bir kararlılık içinde olduğu, öne sürdüğü koşulların kabul edilip yerine getirilmemesi durumunda adaya asker çıkaracağıydı. Doğrusu Türk basını büyük bir sınav geçirdi. Sağı solu bütün basın hikâmetin yanında yer alan davranış içindeydi. Gazeteler her gün dışişlerinden ve hikâmetten esen havaya göre yayın politikalarını düzenliyorlar, dış evrene benzeri ses veriyordu. Başkentteki hava tam bir savaş öncesi havasıydı. Kent karartılmıştı. Otomobillerin farlarına mavi kağıtlar yapıştırılmıştı. Evlerin pencerelerinden ışık sızmıyordu. Türkiye'yi yatıştırmak için acele Ankara'ya gelen NATO Genel Sekreteri Büyük Ankara Oteli'nde mum ışığında yemek yiyordu. Bütün bu devinimler Türkiye'nin kararlılığını gösteriyordu. Amerika'nın ne zaman devreye gireceğini, Akdeniz'deki ünlü filosunu Kıbrıs açıklarına götürmeye karar verdiğini, hangi saatte açıklayacağını hep bekliyorduk. Johnson mektubuyla yaptığı müdahalenin Türkiye'de nasıl bir etki yarattığını anlamış olan Washington, 6. filo yerine bu kez Cyrus Vance adında bir diplomat, avukatı gönderiyordu. Vance, Amerika'nın askeri müdahaleyi engellemeye çalışan hiçbir kararı olmadığını söylüyordu. Ne var ki Ankara ile Atina arasında gidip gelerek Türkiye'nin isteklerini kabul ettirebileceğini ileri sürüyordu. Biz Atina'nın adaya anlaşmalara aykırı olarak çıkardığı 15 bine yakın askerini geri çekmesini, katil olarak bilinen Grivas adlı eşkıyayı adadan alınmasını, yakıp yıkılan Türk köylerine, öldürülen insanlara tazminat verilmesini ön koşul olarak ileri sürüyorduk. Yoksa, Cemal Tuğral'ın başbakanı açıkladığı gibi kılıç kalkan planı ile Trakya'dan Selanik'e doğru savaş açacaktık. Kıbrıs'a da asker çıkaracaktık. Savaş kaçınılmazdı. Yunan yüreği savaşı kaldırmadı. Hazır değillerdi. Hem Kıbrıs'ta hem Yunanistan'da bir Türk savaşı olasılığı halk arasında panik uyandırmıştı. Ulusal savaşımızdaki yenilgiyi unutamıyorlardı. Türklerin gerektiği zaman nasıl savaştığını biliyorlardı. Türkiye'nin koşulları kabul edildi. Yerine de getirildi. Savaş uzaklaştı. Yunanistan'daki cuntacıların ulusal coşkuyu arkalarına alarak yöntemlerini Kıbrıs'ı Atina'ya bağlamak yoluyla bağlamaya amaçları birden yenilgiye dönüştü. O günden sonra junta yönetiminin şans ibresi artık aşağıya doğru kayıyordu. Ta ki gene bir Kıbrıs bunalımına, bu kez Türklerin adaya asker çıkarmasına değin bu iniş sürdü. Bir darbede geldiler, bir darbede gittiler. 15. Dış politika ve sonuçları. İsrail ve Yunanistan'ı incitecek bir politikaya taraf olmaz Amerika Birleşik Devletleri. Bu görülmüştür. Demirel 1965'te iktidara geldikten sonra çok yönlü politikaya açılışının ana kurallarını anlatırken söz arasında işte böyle diyordu. Türkiye'nin çok yönlü dış politikaya açılışının kendi iktidarından önce kimi belirtiler gösterdiğini söylüyordu. Johnson mektubunun Türkiye'deki etkileri yavaş yavaş bir tırmanış gösteriyordu. Amerika Birleşik Devletleri'ne bütünüyle itaate dayalı bir dış politikanın Amerika'nın kimi somut tutumuyla yavaş yavaş yitip gittiği dönemin başlangıcındaydık. Johnson mektubunun yanı sıra Amerika'nın Vietnam'ı bırakıp gitmesi gibi önemli bir olayında Batılılar arasında doğal olarak Türkiye'de de kendi yararları söz konusu olduğu zaman Amerika'nın en yakın müttefikini bırakıp gideceği kuşkusunun doğmasına neden olmuştu. Nitekim diyordu Demirel. Bu etki o denliydi ki yıllar sonra Başkan Ford benim de bulunduğum bir Brüksel NATO toplantısında Amerika'nın NATO ülkelerini bırakıp gitmeyeceğinin güvencesini vermek gereğini duymuştu. Nixon Kissinger ikilisinin Batılılara, özellikle Türkiye gibi ülkelere, Sovyetlere fazla yanaşmamayı öğütlemesine karşılık kendileri Çin'le anlaşmaya varmayı, Sovyetlerle ikili ilişkileri yeniden gönzen geçirip daha olumlu ulaştırmayı amaçlamışlardı. Adalet Partisi iktidarından önce İsmet Paşa'nın Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin'in Moskova gezisi, İnönü'nün yeni bir dünya kurulacağına dayalı açıklamaları, Türkiye'nin artık yeni bir dış politika bakışına yöneleceğinin ilk belirtileriydi. Demirel'in muhalefet önderliğini yüklendiği yıllarda Erkin'den sonra Ankara'ya Podgorny heyeti gelmişti. Türkiye ile Sovyetler arasından 1945'lerden kalan soğuk ilişkiler yavaşça çözülüyor, buzluktan çıkarılan bu ilişkiler daha sıcak bir ortama geçiyordu. ABD bu gelişmeleri hep kuşkuyla karşıladı. Türkiye'nin Sovyetlere yanaşmayı öngören yeni tutumundan tedirgin oldu, dedi Demirel. O kadar ki Menderes'in 27 Mayıs öncesi Moskova'ya gitmeyi planlaması, daha sonraları Ürgüplü Başkanlığındaki bir senato heyetinin Rusya'ya giderek Kuruşçev'le konuşması, bu konuşmada Sovyet önderinin 1954'teki Stalin dönemi isteklerinin Boğazlarla Kars ve Ardahan'ı isteyen önerilerinin çok geride kaldığını söylemesi ABD'de genelde kuşkuyu hep arttırıyordu. ABD, Türkiye'nin Mısır ve Suriye örneğine dönüşeceğinden kuşkulanıyordu. Bu ülke gibi her türlü ilişkiyi Sovyetlerle arttırma yoluna gideceğini sanıyordu. Bu kuşkuyu, kaygıyı Ankara'ya doğrudan iletmekten de geri kalmıyordu. Oysa, dedi Demirel, biz iktidara geldiğimiz zaman dış politikada izleyeceğimiz politikanın ana kurallarını saptamıştık. Bu politika şu biçimde özetlenebilirdi. 1. Savunmamız için ek güvenceler arayacaktık. 2. Kalkınmamız için ekonomik yeni olanaklar sağlayacaktık. 3. Çevremizdeki devletlerle sıcak ilişkiler kuran bir çember yaratacaktık. 4. Uluslararası ortamlarda bağlı olduğumuz anlaşmalar dışında da destek bulacaktık. Demirel, bu politika önemli sonuçlar verdi, dedi. NATO ile ilgili olan bağlılığımız, Avrupa devletleriyle ikili ilişkilerimiz dışında Kars ve Ardahan'la Boğazlar'da hak isteyen Sovyetlerle yeni durum karşısında önemli bir yaklaşım belirdi. İç işlerimize karışmamak koşuluyla Sovyetlerle bir dizi anlaşmayla 7 büyük tesisin yapımı sağlandı. Bize kaygılarını, kuşkularını bildirilen Amerikalılara bizi Sovyetlerle ikili iyi ilişkileri iten siz oldunuz diyorduk. Johnson mektubu, Amerika'nın dünya siyasetinde kuşkular uyandıran tutumu gibi önemli nedenlerle Türkiye, Sovyetlerle daha yakın ilişki içine girme zorunda kaldı diyorduk. Türkiye dışında Sovyetlerle kötü ilişkiler içinde olan tek devlet gösterilemez diyorduk. Türkiye'nin ana politikasında şu kural her zaman geçerli olacaktı. Türkiye, büyük devletlerin çatışma alanı olmayacaktı, olmamalıydı. Çünkü filler çatışır, çayır ezilir. Bizim çok yönlü politikamız mavi boncuk politikasına dönüşmeyecekti. Herkese dost geçinecektik. Ama bu dostluğun nereye değin gideceğini, hangi noktada duracağını bilerek. Demirel, Arap ülkeleriyle dostluk ilişkilerimizi geliştireceğimizi vurgulayan bir paragrafı, Ürgüplü'nün başkanlığındaki 1965 seçimlerinden önce kurduğumuz Koalisyon 2011'in programına koymak istedik. Ürgüplü, eğer böyle bir hüküm girerse programa ben yokum. çeker giderim dedi. O yüzden Arap ülkeleriyle ilişkilerimizi yeniden düzenleyeceğimizi 1965'te kurduğumuz Adalet Partisi 2011'in programına alabildik, diyordu. Ürgüplü gibi İsmet Paşa'nın da Araplara karşı çekingen olduğu biliniyordu. İsmet Paşa, 1. Dünya Savaşı'ndan kimi gözlemleri, deneyimleriyle Arap ülkelerini pek sevmezdi. Türkiye'yi arkadan vurduklarını söylerdi. Arap ülkeleriyle fazla içli dışlı olmayı istemezdi. Irak'a özen gösterilirdi. İran ve Pakistan'la ilişkiler yeniden düzenlendi. Suriye esasen yitip gitmişti. Ve Türkiye'nin önemli kaygısı Suriye'ydi. Suriye, Türkiye için yumuşak karındı. Birkaç açıdan Suriye'ye karşı özenli bir bakış açısı yürütmekte yarar görülüyordu. Çünkü o yılların stratejisine göre Türkiye'ye bir Sovyet saldırısı Kafkaslardan gelmeyecekti. Sovyetler hava yoluyla ordusunu Suriye'ye indirecek, Türkiye'yi güneyden kuşatıp içerilerine girecek, öte yandan Kürt sorunu nedeniyle Irak ayrı bir özellik taşıyordu. Bu açılardan izlenen politika Amerika Birleşik Devletleri'ne anlatıldı. Sovyetlerle yeniden düzenlenen politikanın yanı sıra Balkan ülkeleriyle daha yakınlaşmaya geçildi. Türkiye'nin savunma çatısı açısından Yunan-Bulgar işbirliğinin sayısız zararları gözetilmeliydi. Bulgarlara karşı hep söz edilen husumetin kaldırılması yoluna gidiliyordu. Atina, Türkiye'nin Sofya ile daha sıcak hale gelen dostluk ilişkilerinden sürekli olarak gıcık almıştı. Çünkü Bulgarların Ege'ye inmeye başlayan düşlerini de hesaba katması gerekiyordu. Bulgarlarla daha çok yakınlaşmanın ekonomik yönleri de vardı. Her yıl batıda çalışan 1 milyon işçi bu topraklardan geçerek Türkiye'ye geliyordu. 550 kilometre uzaklıktaki bir Sofya. Demirel, bas düğmeye gereksindiğin ve o sırada bulamadığın mal gelsin. Bunca kolaydı. Margarin yağ eksik mi? Getirirdik Bulgaristan'dan. Diye örnekler veriyordu. Romanya ile ilişkileri düzenledik. Fransa'yı gücendirmemek için BM'de aleyhinde oy kullandığımız Cezayir ile Libya, Tunus ve Suudi Arabistan ile de ilişkileri donma noktasından çıkardık. Japonya yakınlaştı. Eğer 1971 Mart'ında darbe olmasaydı Japon endüstrisi gelecekti Türkiye'ye. Tendik tersanesi bu arada bağlandı. Japonlar Türkiye'yi Avrupa ile Doğu arasında bir atlama taşı yapacaklardı. 1971'de durdu bu ilişkiler. Biz Mısır'la ilişkileri eski düzeyine getiremedik. Kral Faruk'un devrilişi sırasında Türk Büyükelçiliği'nin devrim olayını çok soğuk karşılayışını unutamıyorlardı. Çünkü o sırada Türkiye'den moral destek istemişlerdi, vermemiştik. Düşünebiliyor musunuz? Osmanlı döneminde Suudi Arabistan'a bir kez bir padişah gitmemişti. Sunay'ı gönderdik. Elbette Osmanlı döneminin kendine özgü bir konumu vardı. Kocaman bir imparatorlukta Sünni, Alevi, Şii, Bektaşi hepsi vardı. Yeniçeri Ocağı ise Sünnilik dışındaki davranışları pek yanlı değildi. Biz bunu kırabildik. 1967 yılındaydı. Ünlü Amerikalı gazeteci, yönetimlerle içli dışlı olmakla bilinen Sulzberger bana geldi. Kapıdan girdi, oturdu. İlk sözü, siz aks mı değiştiriyorsunuz oldu. Demirel, Sovyetlerle yeni ilişkiler, dostluğu pekiştirecek resmi ziyaretten yapıldığı sırada, Sulzberger'in bu sözlerinin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kuşkuyu giderini belirlemek için bu örneği anlatıyordu. Oysa, diyordu Demirel, her devlete mesafeli bir yaklaşım içindeydik. Ne yurt içini ne batı ülkelerini ürkütecek bir tutumda değildik. Bir denge içinde ölçülü olarak çok yanlı politikayı sürdürüyorduk. Sonra gülüyordu. Bir türlü şunu anlatamadık. Hem içeriye hem dışarıya komünizme karşı olmakla komünist devletlerle iyi ilişkiler kurmak birbirinden aynı şeylerdi. Türkiye uzun süre blok politikası izledi. Blok politikasını izlemek kolaydı. Herhangi bir politika değişiminde her sorunda fazla kafa yormaya gerek yoktu. Bakarsın bağlı olduğun blok ne yapıyor, Amerika ne diyor, aynen uygularsın. Oysa çok yönlü politikada önemli olan nokta mavi boncuk dağıtmadan her gittiğin yere biz dostuz diyerek mavi boncuk dağıtmak daha zararlıdır. Esasen bu tür uygulamalar ülkeye itibar da sağlamaz. Biz dostluklarımızı belirli sınır içerisine koyabildik. Bunları mavi boncuk dağıtmadan ülkenin yararlarına uygun bir çerçeve içinde yürüttük. Çok yönlü politikanın Türkiye'ye önemli katkıları olduğunu söyleyen Demirel, Sovyetlerle yapılan 7 önemli tesis sayıyordu. Dış ticaret hacmimizin genişlediğini anlatıyordu. Sovyetler de mekanizma ağır işliyor ama söz verdiklerini yerine getiriyorlar. Sovyetler, İskenderun'da demir-çelik tesisleri yaparken içeride kimi komünizan davranışlar yapılmasından kuşku duyulduğu Moskova'ya iletilmişti. Fakat Sovyet teknisyenleri fevkalade disiplinli davrandılar. Sovyetlerin yaptığı seyri şehir alüminyum tesisleri bir gün 1 milyar doları kurulamaz. Ali Ağa rafinerisi 2,5 milyon ton ham madde işleyecek diye kuruldu, 5 milyona genişletildi. Seydi şehirde alüminyum tesisinin temeli atılırken izleyiciler için bir tribün yapılmıştı. Hepimiz oradaydık. Başbakan Demirel'le öteki yetkililer gelmemişti. Tribünden önüne bir adam çıktı, halka dönerek konuştu. "Bakın," dedi. "Biraz sonra temel atılacak. Başbakan konuşacak. Sovyet Büyükelçisi bir nutuk söyleyecek. Bize milyarlarca liralık tesis yapacak bir devletin büyükelçisine karşı sakın ola bir nümayiş yapmayın." Türk halkı birçok siyasetçiden, birçok yazar çizerden daha iyi biliyordu yararını, ekonomik çıkarını. Konya'nın Seydi şehrinde 100 milyon tonluk alüminyum rezervi vardı. Ayrıca Türkiye, Sovyetlere olan borcunu bu ülkeye alüminyum satarak ödeyecekti. Hangi Batı kuruluşu bu kuralı kabul edebilirdi? İskenderun demir-çelik tesislerinin açılış günüydü. Sovyet Başbakanı ile Demirel uçakla Adana'ya gittiler. Adana Ovası yemyeşildi. Su kanalları görülüyordu. Kosygin bu denli yeşilliği görünce şaşırdı. "Çok iyi gelişmiş buraları," dedi. Dört yol dolaylarında portakal serilerini gördü. Öğrendi ki portakalın kilosu 2,5 lira. İnanamadı. "Kilosu mu tanesi mi?" diye sordu. "Kilosu," dediler. "Ama bize 25 liradan satıyorsunuz," diyerek yakındı. "Yanlış bilgi başbakan," dediler. "Biz size 25 liraya satmıyoruz. Siz halka bu fiyattan satıyorsunuz." Demirel'in bu yanıtından sonra Kosygin gülümsedi. Hafif bir yağmur altında Kosygin kürsüye çıktığı zaman karşısında toplanan, dinlemeye hazırlanan kalabalığı görünce mutlu olduğunu daha sonra söyleyecekti. Halk neden toplanmasındı? Bu tesislerde 18 bin kişi, kısacası 18 bin aile çalışıyordu. Tesisi Sovyetlerin yapılmış olması, böylesine büyük bir kuruluşu gerçekleşmesi halka hiçbir şey yazmazdı. Bulgaristan'dan tüm Trakya'yı ışıklandıracak elektriği almaya başladığımız zaman Demirel'i komünist ülkelerden elektrik alıyor diye eleştirenlere verdiği yanıt genel anlayışını sergiliyordu. "Elektriğin komünist olmaz." Romanya ile yaptığı anlaşma 5 milyon tonluk ham petrolü Mersin'den Ankara yakınlarına akıtacak, rafinere edecek kapasitedeydi. Şurası sıralar yapılıyor bu tesis. Irak'la boru hattını 1976'da başlattı. Yılda 250 milyon dolar gelir sağlayan bir işletme. Bu boru hattına Irak ilk başlarda karşıydı. "Ya Suriye?" diyordu. "Siz Suriye'yi bırakınız. Ya aşağılarda, körfezde başka şeyler olursa hiç değilse 40 milyon ton petrolü buradan akıtırsınız," dedi Demirel. İran, Baba Gür Dağları'nda hala gaz yanıyor, hiçbir işletme yok. Demirel, Irak'a, "Siz dolarla sterlin yakıyorsunuz, bu gazı Türkiye'ye akıtalım, bu ayrı boru hattı yapalım," dedi. Ama bir türlü gerçekleşemedi projeyi. Nedense Irak bu doğalgaz olayına yanaşmadı. Fakat çevremizdeki ülkelerle, daha ötelere giderek öteki devletlerle durgun, soğuk, hatta donmuş ilişkilerin hızla olumlu düzeye erişmesi olgusundan Demirel bugün de haz duyuyordu. Türkiye'nin yalın biçimde bir blok siyaseti içine girmekte olduğunu sezdiği zamanlar bu gelişmenin Türkiye'yi Amerika Birleşik Devletleri'nin eline teslim edeceği kanısıyla karşı çıkıyordu. 1980'den sonra izlenen dış politikanın Amerika Birleşik Devletleri'yle koşut hale gelmesinden kimi kaygılarıyla kuşkular olduğu yadsınamazdı. 1967'de Adana'dan kalkıp Sovyetlerin içine değin giden Amerika Birleşik Devletleri casus uçuşlarını da yasakladığı zaman gördüğü tepkiyi açıkça anlatmazdı. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında 1963'e değin imzalanıp yürürlüğe giren, Türkiye'nin bağımsızlık ilkelerini kimi yerde önemli ters düşen ikili anlaşmaların yeniden gözden geçirmesi istediği zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin homurdanmasını konuşmalar arasında birkaç cümleyle geçiştirirdi. Nixon yönetiminin uyuşturucu maddeler üzerindeki kampanyası sırasında ilk başta Türkiye'yi hedef alarak yaptığı girişimlerin içeriğini ele aldığı zaman ise Türkiye'nin 1974 silah ambargosu öncesi Amerika Birleşik Devletleri tarafından nasıl görüldüğünü bir öykü gibi dile getirirdi. İkinci bölüm: Türk-Sovyet resmi görüşmelerinin gizli tutanakları. 1. Çatışma. Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil ile Sovyetler Birliği Büyükelçisi Rijov arasındaki görüşme. 19 Mart 1966. Parantez: yayımlanmamış tutanaklardan. Rijov. Son günlerde Kimi Türk gazetecilerinden Sovyetler Birliği'ne ve Sovyet Büyükelçiliği memurlarına karşı bir takım yayınlar yapılmaktadır. Bu cümleden olarak Büyükelçilik Kültür Ateşesi Nikiforov ile Basın Ateşesi Pokrovski'ye saldırılmakta, Pokrovski'nin Milli Kütüphane'de vodka dağıttığı, öğrencilerle siyasal konuşmalar yaptığı yazılmaktadır. Bu savlar yalandır. Pokrovski, Milli Kütüphane'ye hiçbir zaman gitmemiştir. Geçenlerde komünist propagandası yaptığı savıyla bir öğrenci tutuklandı. Bu sizin bileceğiniz iştir. Ancak yazıyorlar ki Nikiforov bu öğrenciyle Sovyet El Sanatları sergisinde temas kurmuş ve kendisine bilinen etkilerde bulunmuştur. Sayın Bakan, Nikiforov bu öğrencinin yüzünü dahi görmemiştir. Onu tanımaz. Nikiforov kültür ateşesidir. Nikiforov aynı zamanda Büyükelçin resmi çevirmenidir. Sayın Bakan'la en gizli konuşmalarımızı hazır bulmaktadır. Bu açıdan Nikiforov'un gazetelere söz ettiği biçimde ilişkiler kurma yetkisi yoktur. Kanımca gazeteler son günlerde Sovyet aleyhtarı bir kampanya girişmişlerdir. Tercüman gazetesi İçişleri Bakanı Sayın Sükan'ın mecliste Kuzey'de komünizme set çekildiği yolunda bir demeç verdiğini yazmakta ve Sovyet aleyhtarı yayında bulmaktadır. Bununla güdülen amaç Büyükelçiliği tecrit etmek, korkutmak, Türk vatandaşlarını korkutmaktır. Birkaç gün önce Ankara'ya bildiriler dağıtıldı. Bunda 2. Kuvayi Milliye'den söz ediliyor ve bilinen saldırılarda bulunuluyor. Sizler içeride istediğinizi yapabilirsiniz. Bu bizi ilgilendirmez. Fakat bu faaliyetlerinize bize dokunmayınız. Biz ileri sürdüğünüz nitelikteki durumlara yol açmayız.